Ayrım 11.
Slavik gazetelere Türkçe ders verecek öğretmen aradığına dair ilan verdi. Emekli hava subayı Küçük Kutlu bu işe talipti. MİT Küçük Kutlu ile temas kurdu. Faaliyet izlenmeye başladı. Slavik Küçük Kutlu'dan tanıdığı generallerin ve önemli görevlerde çalışan subayların listesini istedi. Bunu Türkiye'deki siyasi partilerin ve koalisyon hükümetlerinin durumu hakkındaki rapor isteği kabul etti. MİT Küçük Kutlu'yu besliyor, iştahını kabartacak bilgiler Slavik'e akıyordu. Slavik'in faaliyetiyle ilgili birçok başka teması da öğrenilmişti. Sıra faaliyetin çökertilmesi safhasındaydı. Slavik, Küçük Kutlu'dan NATO'ya veya Harp Akademileri Komutanlığı'na girmesini istemişti. Küçük Kutlu'nun Harp Akademilerinde tercüman olarak görevlendirildiğine dair belgeler ve kimlik kartları MİT'çe hazırlandı. Slavik 1 Şubat 1967 günü istemiş olduğu askeri maksatlı bilgileri Küçük Kutlu'dan alırken suçüstü yakalandı. Sorgulanmasından sonra 1. Ordu Askeri Mahkemesi'nde yargılandı ve Sovyetler lehine casusluktan 6 yıl hapse mahkum oldu. Slavik daha sonra Bulgaristan'da mahkum Türklerle 2 MİT ajanı yazarın notu takas edildi. Dipnot Mehmet Eymür adı geçen eser sayfa 53. Eymür'ün anılarını dinleyen teşkilattan arkadaşları anlatımı biraz abartılı bulmuşlardı. Emekli albay Küçük Kutlu kendisini korkup MİT'e her şeyi anlatmıştı. O günlerde MİT'in başarıya ihtiyacı olduğu için operasyonu KGB'nin Türkiye'deki istihbarat ağını çökertmiş gibi abartmıştı. MİT Müsteşarı Fuat Doğu kendisinin ve teşkilatının nasıl casus yakaladığını Başbakan Demirel'e göstermek için Slavik operasyonunu fırsat bilmişti. Slavik yakalanmadan önce faaliyeti yürüten Hiram Abbas'ı Başbakan Demirel'e göndererek prim yapma olanağı bulmuştu. Gerçi MİT sıradan bir operasyon yapmıştı ama Fuat Doğu Başbakan Demirel'in toyluğundan yararlanmıştı. O tarihe kadar 20 KGB ajanı yakalanmıştı ancak hiçbirinin operasyonu dönemin başbakanlarına anlatılmamıştı. 35 yaşında başbakana briefing veren Hiram Abbas'ın teşkilatlı havasından geçilmiyordu. Özellikle Fuat Doğu'nun evladım sözleriyle başlayan övgülerini göğsü kabararak dinliyordu. Hiram Abbas'ın havalarda uçtuğu 1967 yılında Türkiye'nin tam merkezinde bulunduğu bölgede savaşlar ve darbeler birbirine karışmıştı. 21 Nisan'da Yunanistan'da alt rütbeli subaylardan kurulu faşist junta genel seçimleri önlemek için darbe yaptı. Darbe Türkiye'nin de ileriki yıllarda kendi topraklarında göreceği bir metotla yapılmıştı. Yunanistan'ın birçok yerinde kimin yaptığı belli olmayan bombalar patlatılıyor. Örneğin Girit'te nedeni anlaşılmayan 7. bomba 23 Mart 1967'de patlamıştı. Cinayetler işleniyordu. Özel harp metoduydu. İsteniyordu ki Yunan halkı terörden bıksın, gelecek yönetime bu darbe bile olsa razı olsun. Darbenin arkasında CIA vardı. Çünkü yapılacak seçimlerde solun iktidar olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Türkiye komşusunda rejim değişikliğine yol açan darbeye tıpkı Amerika gibi sessiz kaldı. Yunanlı albaylar ilk icraat olarak Kıbrıs'ta Enosis ilan etmek için kolları sıvadılar. Ada yine karıştı. Grivas adlı eski bir faşist subay EOK adlı gizli örgüt aracılığıyla Türkleri vuruyordu. CIA'nın komünizm tehlikesine karşı yetiştirdiği Kızıl Teke Derisi örgütü ile ırkçı Yunanlı subaylar da adaya dolmuştu. TBMM bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a çıkmasına onay verdi. Onay verdi ama ne Genelkurmay istihbaratının ne de MİT'in Kıbrıs'la ilgili bir dosyası yoktu. Kıyılarda su derinliği nedir, adadaki Yunan ordusunun gücü ne kadardır, denizi mayınlamışlar mıdır vesaire vesaire. Bu soruların yanıtları Türk istihbaratında yoktu. ABD Başkanı Johnson özel elçisi Cyrus Vance'i arabuluculuk yapması için Atina ve Ankara'ya gönderdi. 29 Aralık 1967'de Kıbrıs'ta geçici Türk yönetimi ilan edildi. Bu arada Türk hükümeti 20 Ocak 1968 tarihinde Amerika'dan 2 gün önce Yunanistan'daki albaylar hükümetini tanıdı. Atina'da deşifre olan ikinci katip. MİT artık NATO müttefiki Yunanistan'ı kara listesine almıştı. MİT'in takip Tarasut gözetleme elemanları Yunanların peşine düşmüştü. Tabii Yunan gizli servisinin personeli de Türkleri izlemeye başlamıştı. İşin garip yanı her iki ülkenin istihbarat teşkilatını CIA'nın kurup eğitmiş olmasıydı. Bakalım en çalışkan öğrenciler hangi taraftaydı? Yunanistan'dan bilgi ihtiyacı vardı. Bu nedenle Hiram Abbas'ın Atina seferi gözüktü. Hiram Abbas istihbaratçı kimliği ortaya çıkmasın diye eşi Gülsen Hanım'ı, oğlu Cengiz ile yeni doğan kızı Cenan'ı da Yunanistan'a götürdü. Tıpkı Batum'da olduğu gibi yine dışişleri mensubu kimliğiyle Atina'ya yerleşmişti. Bu kez görevi Atina Büyükelçiliği ikinci katipliğiydi. Terfi almıştı, konsolos muavinliğinden ikinci katipliğe yükselmişti. Dipnot. Hiram Abbas'ın gerek Batum gerekse Atina'daki kadrosu Dışişleri Bakanlığı'nın 1967'de yayımladığı mensuplarına ait katalogdan alınmıştır. Hiram Abbas'ın Atina'daki en büyük yardımcısı kuşkusuz Türkiye'den göç eden Rumlardı. Atina'nın en güzel semtlerinden Paleon, Faliron sanki bir küçük İstanbul semtiydi. Sokakta herhangi bir kişiyle rahatlıkla Türkçe konuşuluyordu. Bir diğer semt Kalitea'daki çok sayıda Anadolu'dan göçen Rum yaşıyordu. Neya, Smirni, Yeni İzmir semtinde de öyle. Neya, Philadelphia'da ise Türkiye'nin bazı şehirlerinin ve ilçelerinin adlarını sokak ismi olarak görmek Abbas ailesini çok şaşırtmıştı. Sık sık İzmir sokağına gidip küçük lokantalarda yemek yiyorlardı. Etli kabak dolması, salçalı köfte, kıymalı patates, tas kebaba, musakka ve zeytinyağlılar yemek konusunda da hiç sorunu yoktu Abbas ailesinin. Atina'nın kuzey kesimindeki dağların adı Türk Dağları'ydı. Futbol takımı bile kurmuşlardı. AEK, Atletiki Enosis Konstantinopoliton, yani İstanbullular Spor Birliği. Yunanistan'da yaşayan insanların neredeyse yarısını Türkiye'den göçen Rumlar oluşturuyordu. Hiram Abbas aslında Atina'nın göbeğinde bir Türk lobisiyle karşılaşmıştı. Türkiye'den göçen Rumlar Türklere karşı hala sıcak duygular içindeydiler ve Türkiye'ye hala yürekten bağlıydılar. Türklerden bahsederken biz yaşadıkları ülke insanlarından Yunanlar diye bahsediyorlardı. Yunanlar bu nedenle göçmen Rumları hep Türki diye küçümsüyorlardı. Ve yıllardır birbirine karışmış, komşu olmuş iki toplum içi şimdi ne yazık ki savaş çanları çalıyordu. Abbas ailesi Atina'nın düzenine uyum sağlamakta biraz zorlandı. Örneğin buradaki çalışma saatleri Türkiye'ye hiç benzemiyordu. Atina'da 14-17.30 arası siesta saatiydi. Başkent Atina bu saatler arasında çalışmıyor, uyuyordu. Çünkü sıcak bunaltıyordu bu saatlerde. Yaşam gece 22'den sonra başlıyor ve sabaha kadar sürüyordu. Tabii kaçta yatarsanız yatın sabah 8.30'da işinizin başında olmak zorundaydınız. Hiram Abbas'ın Atina macerası da tıpkı Batum'da olduğu gibi daha bir yılı doldurmadan son bulacaktı. İkinci katip Mustafa Hiram Abbas yine de şifre olmuştu. Hiram Abbas, Atina'da Yunan Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan K. Changarakis adlı bir kadınla samimi olmuştu. Hiram Abbas, akşamları buluşup birkaç kadeh içki içtikten sonra angaje ettiği bu kadından çok özel bilgiler almaya başlıyordu. Aldığı bilgileri Büyükelçilik'ten kripto ile Ankara'ya gönderiyordu. Her şey güzel gidiyordu. Ancak kısa bir süre sonra şansı yardım etmese az kalsın soluğu Atina cezaevinde alacaktı. Hiram Abbas'ın angaje ettiğini düşündüğü kadın Yunan gizli servisinin bir elemanıydı. Üstelik kadının kocası da binbaşı rütbesiyle Yunan Genelkurmay istihbaratında çalışıyordu. Yunan gizli servisi elemanları Changarakis'in Hiram Abbas'tan öğrendiği bilgilerle Atina'daki Türk Büyükelçiliğin ikinci katibine suçüstü yapmak için plan hazırladı. Hiram Abbas'ın angaje ettiği başka bir Yunanlı olan 29 yaşındaki Atanasiadis Pantelis'ten bilgi ve belgeler alırken baskın yaptılar. Hiram Abbas bu baskından kurtulup kendini Büyükelçiliğe zor attı. Hemen o gece elçilikteki bir diplomatın otomobilinin bagajında Yunanistan'ı terk etti. Casus avcısı Hiram Abbas faka basıp açığa çıkmıştı. Türk James Bond'a ava gittiği her dış görevde avlanıyordu. Akropolis gazetesi Hiram Abbas'ın Yunanistan hakkında Amerikan askeri yardımları, verilen malzeme ve teslim tarihleri, Ege'deki füze üslerinin yerleri, liman, havaalanı, sanayi tesisleri hakkında ayrıntılar, Yunan savaş sanayi ve 2, 6, 8, 10, 11, 12, 15. Yunan tümenleri konularında son derece gizli bilgileri toplamaya çalıştığını yazıyordu. Hiram Abbas'ın angaje ettiği Yunanlı 10 yıl ağır hapse mahkum edilecekti. Yunan gazeteleri haberi şöyle veriyordu. Bir denizcilik işletmesinde çalışan 29 yaşındaki Atanasiadis Pantelis adında bir Yunanlı, Türk Büyükelçiliği için casusluk yapma suçundan 10 yıl hapse mahkum edilmiştir. Savcının müebbet hapis isteğiyle mahkemeye sevk edilen Atanasiadis, Türk Büyükelçiliği'nin ikinci katibi Mustafa Abbas'a Yunan donanmasının nerelerde bulunduğu, kesin rakamlarla gücü, Yunan deniz kuvvetlerinin üsleri ve Kıbrıs'ta bulunan Yunan kuvvetlerinin mevcudu ile ilgili bilgiler vermekle suçlanmıştır. Hiram Abbas 9 ay önce gittiği Atina'da Haziran başında İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı. Doğrusu oldukça şanslıydı. Eğer bir istihbaratçı müttefik bir ülkede açığa çıkarsa o ülkenin büyükelçiliği ve konsolosluğu uyarılır ve ajanın ülkelerini terk etmesi istenirdi. Tıpkı Hiram Abbas'ın başına geldiği gibi. Eğer ülke dost ve müttefik değilse işte o zaman casusun işi zordu. Tıpkı Suriye'de Faik Kelican adlı MİT görevlisinin başına geldiği gibi işkenceler görüp cezaevinde zor şartlarda kaldıktan sonra ancak karşılıklı casus takasıyla kurtarılabilirdi. veya MİT görevlisi Cenan Koca Hakimoğlu'nun Irak'ta uğradığı suikast gibi pusuya düşürülüp açılan çapraz ateş sonucu suikasta kurban giderdi. CIA ajanı Clarice, Hiram'la kardeş gibiydik. Hiram Abbas'ın İstanbul'a döndüğü günlerde Mayıs 68 hareketi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de kasıp kavuruyordu. Özellikle üniversite gençliği yeni bir dünya özlemiyle ayağa kalkmıştı. 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamı Türkiye'nin toplumsal gerçeklerinin daha tartışılır olmasını sağlamıştı. Özellikle aydınlar ve üniversite öğrenciler arasında sosyalist bilinç hızla yayılıyordu. Öğrenciler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kurduğu Devrimci Öğrenciler Birliği, DÖB ve adı daha sonra Dev Genç olacak olan Fikir Kulüpleri Federasyonu, FKF çevresinde örgütleniyorlardı. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye sloganıyla düzenlenen gösteriler ülkenin her yanına yayılıyordu. Resmi ideolojiye göre komünizmin panzeri İslam'dı. Gelişen sol dalgayı kırmak için devlet kollarını sıvadı. 1946 yılında dini amaçlı dernek sayısı 11'di. 1968 yılına gelindiğinde ise dini amaçlı dernek sayısı 10.730'a ulaşmıştı. 1963'ten itibaren kurulmaya başlanan komünizmle mücadele derneklerinin sayısı 1968'de 141'e varmıştı. Umumi menfaatlere dayalı derneklerin başında gelen İlim Yayma Vakfı'nın 1971'de İlim Yayma Cemiyeti adını aldı, şube sayısı 46 olmuştu. 1951 yılında sadece 7 adet olan İmam Hatip Okulu sayısı 1968'de 69'a ulaşmış, aynı yıllarda Kur'an kursu sayısı da 237'den 994'e çıkmıştı. Fahri Kur'an kursu sayısı ise 3573'tü. Bir yandan da 27 Mayıs'ın tasfiyesi sürüyordu. Cumhuriyet Senatosu 27 Mayıs'çı 5 tabii senatörün Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Sezai Okan, Supi Karaman ve Şükran Özkaya'nın dokunulmazlıklarını kaldırdı. 27 Mayıs'çılardan Mustafa Kaplan, Şefik Soyu Yüce, Münir Köseoğlu ve Numan Esin de Alparslan Türk İş'in partisi haline gelen CKMP'den ayrılmak zorunda kalmışlardı. Devletin 27 Mayıs'a nasıl baktığını emekli kor general Nevzet Bülügiray şöyle anlatıyordu. Ben 1968-1970 tarihinde Genelkurmay İstihbaratı'nda kurmay subayı olarak Yıkıcı Faaliyetler Şube Müdürü'ydim. O günlerde MİT'ten bize ulaşan istihbarat raporları genellikle 1961 Anayasası'nı sağladığı geniş özgürlüklerden yararlanarak diye başlar ve anarşinin nedenleri arasına anayasada sokulmuş olurdu. Kuşkusuz bu yorumlar aynı görüşleri bir süreç içinde bize de aşılamış oluyordu. Dipnot: Nevzat Bölügiray, Sokaktaki Askerin Dönüşü, Tekin Yayın Evi 1990, sayfa 41. 27 Mayıs'a artık devlet değil sokak sahip çıkıyordu. Ve o yıllarda 1961 Anayasası'nın sağladığı geniş özgürlüklerden yararlanılarak yapılan her anti-emperyalist gösteri karşısında polis, milliyetçi ve kökten dincilerden oluşan kutsal ittifakı buluyordu. İslam'ın siyasallaşması devlet eliyle organize ediliyordu. Toplumu dönüştürmeyi isteyenler güçlerini Atatürk devrimlerinden alıyorlardı. Miting ve yürüyüşlerinde Atatürk geliyor sloganı atılıyordu. Buna karşı çıkanlar ise çareyi dine sarılmakta bulmuş, devrimcilerle muhafazakarlar tarihte bir kez daha karşı karşıya gelmişlerdi. Ankara'da Milli Şahlanış mitinginde binlerce sarıklı "Yasamız, ordumuz, İslamiyettir yolumuz" diye bağırıyorlardı. İstanbul'daki Uyanış mitinginde ise "Komünizmi ezeceğiz, Türkistan'a geçeceğiz" sloganı atılıyordu. Başbakan Demirel İzmir'de İslam Enstitüsü'nün temelini tekbir sesleri arasında atıyordu. İmam Hatip okullarını bitirenlere üniversite sınavına girme hakkı verilmeye başlanmıştı. İlahiyat Fakültesi'ne başörtü giymek istemeyen Hatice Babacan adlı kız öğrenciyi protesto edenler okulda açlık grevi başlatmıştı. Konya'da bir grup Yeni Konya gazetesine saldırmış, "Yaşasın şeriat" diye bağıran grup içki satan dükkanları ve lokantaları tahrip etmişti. Öğretmenlerin oturduğu Selçuk Mahallesi'ne girmeleri güçlükle önlenmişti. İçişleri Bakanı Faruk Sükan, "Sağı kışkırtanlar solculardır" diyordu. Adana Osmaniye'de halk İstanbul'da Kur'an'ı yırtmışlar kışkırtmaları üzerine olaylar çıkarmıştı. Haberin asılsız olduğu sonradan anlaşılmıştı. İzmir'de 10 Ağustos'ta 3 olay arka arkaya meydana gelmişti. Hisar Camii'ne bomba, Amerikan Haberler Merkezi'ne Molotov kokteyli atılmıştı. Komünizmle Mücadele Derneği'nde yangın çıkarılmak istenmişti. 4 gün sonra yakalanan sanıklar bizlere yüklenen suç yalan, olayları bizzat İçişleri Bakanlığı ve MİT tertipledi demişlerdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mahmut Nedim Aksoy basın toplantısı düzenleyerek "MİT üniversite içinde ajanlık yapmam için bana şantaj yapıyor" diyordu. Dipnot: Cumhuriyet 14 Nisan 1968. Gençlik içindeki ilerici gerici biçimindeki ayrım 1968 yılında yerini sağcı solcu kavramlarına bırakmıştı. Üniversite hastaneleri kurulsun, öğrencilere daha fazla burs sağlansın, üniversite idaresine öğrenciler de katılsın, üniversite mezunları işsizlik sigortasından yararlansın, Latince ders zorunluluğu kaldırılsın gibi masum isteklerle eylem yapan öğrencilere polis çok sert karşılık veriyordu. Üniversitelerden toplam 308 öğretim görevlisi yayınladıkları bildiriyle NATO ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini istemiş, İstanbul'da öğrencilerin düzenlediği NATO'ya hayır haftasında toplam 106 öğrenci gözaltına alınmıştı. 7 Mart 1968 günü Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ü yuhaladıkları iddiasıyla 4 üniversite öğrencisi gözaltına alınıyordu. Bu öğrencilerden biri de 68 kuşağının simgesi haline gelecek olan Deniz Gezmiş'ti. 15 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'daki tip kongrelerine saldırılar oluyordu. Kongrelerden birinin yapıldığı yer polis karakolunun 30 metre yakınındaydı ancak polis salona 45 dakika sonra gelebilmişti. Ve ilk kan dökülüyordu. 24 Temmuz'da İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu polisin açtığı ateş sonucu yaşamını kaybediyordu. Öğrenciler başka bir arenaya çekilmek isteniyordu. 1968 Türkiye'de uzun yıllar sürecek iç savaşın başladığı dönem olarak tarihteki yerini alacaktı. İşte o günlerde Türkiye'ye geldi ABD'nin yeni büyükelçisi Robert Comer. 28 Kasım 1968 ABD büyükelçisi Robert Comer'ın Türkiye'ye gelişi İstanbul'da gösterilere neden oldu. Eylemciler büyükelçi Comer'ın CIA görevlisi olduğunu, Vietnam'da binlerce kişinin ölümüne neden olan yatıştırma programında aktif rol oynadığını söyleyerek Türkiye'nin yeni bir Vietnam yapılmak istendiğini belirtiyorlar ve ABD elçisinin ülkeyi terk etmesini istiyorlardı. Bir hafta sonra CIA ajanı Büyükelçinin makam arabası ODTÜ'de yakıldı. Büyükelçi Comer'ın yıllar sonra söyledikleri sanki o günkü eylemcilerin ne kadar haklı olduğunu doğrular gibiydi. ODTÜ olayı bence siyaset bilimi açısından yeni bir gelişmenin göstergesiydi. Amerika'nın meselenin siyasi boyutunu göremeyip başarısızlığa uğramasının göstergesi, biz o yıllarda müfredatını teknik alanlara oturtmak suretiyle ODTÜ öğrencilerini politika dışı tutabileceğimizi sanmıştık. Elektronik ve fiziğin ağır konsantrasyon gerektiren dersleri o günkü kafamıza göre öğrencilerin politize olmasını önleyecekti. Dipnot Ufuk Güldemir Kanat Operasyonu Tekin Yayınevi İstanbul 1985. Görünen oydu ki Büyükelçi Comer bırakın Türkiye'nin iç işlerine müdahaleyi, ODTÜ'deki ders müfredatıyla bile ilgiliydi. Ve CIA'nın en deneyimli şeflerinden Comer Türkiye'ye kendi ekibiyle birlikte gelmişti. CIA'nın kontrterör merkezi başkanıyken emekli olan Duane Clarice, 1968-1973 yılları arasında CIA Türkiye istasyon şefiydi. Anılarını Bütün Mevsimlerin Casusu adlı kitabında topladı. İstanbul'a gelişini şöyle yazıyordu. Haziran 1968'de İstanbul'a indik. Aynı gün bir yemeğe davetliydik. Alan Dulles'ın eski sevgilisi olan Betty Karp'ın Dolmabahçe açıklarına bakan evinde öğle yemeği yedik. Manzaranın keyfini çıkarıp 6. filo askerinin kıyıya taşınmasını seyrediyorduk. Askerler Dolmabahçe Sarayı'nın önünde şehir turuna çıkmak için otobüs bekliyordu. Aniden kalabalık bir öğrenci grubu stadyumu geçip aşağıya doğru aktı. Amerikan aleyhtarı sloganlar atıyor, denizci askerlere saldırıyorlardı. Betty'nin apartmanından Amerikan askerlerinin Boğaziçi'nin gri sularına atılmasını çaresizlikle seyrettik. Bu benim CIA kariyerimde terörizmle ilk karşılaşmamdır. Dipnot. CIA istasyon şefi Clarice tarih konusunda küçük bir yanılgıya düşmüştü. 6. filo İstanbul'a 15 Temmuz 1968'de geldi. Nikaragua'daki solcu Sandinist yönetimini devirmek için sağcı kontraların örgütlenmesi ve uyuşturucu ticaretiyle güçlendirilmesi, Latin Amerika'daki ölüm mangalarının kurulması ve yönetilmesi, İran Gate diye bilinen İran'a silah satılması ve elde edilen parayla CIA'nın tüm dünyadaki yeraltı operasyonlarının desteklenmesi gibi ileriki yıllarda birçok operasyonda CIA kontrterör dairesi başkanı Duane R. Clarice'in imzası olacaktı. Ancak o yıllarda çömezdi. CIA içindeki adıyla Duane Clarice'in Bütün Mevsimlerin Casusu adlı kitabında Hiram Abbas da yer alıyordu. Hiram Abbas eşsiz biriydi. Kendi döneminde Türkiye'nin en iyi istihbarat memuruydu. Bu görüşü onu tanıma ayrıcalığına sahip olan bütün yabancı istihbaratçılar paylaşırdı. Onunla iyi arkadaş olmuştuk. Neredeyse Hiram Abbas'la kardeş gibiydik. Ama Hiram Abbas kardeşi bu CIA şefinden ne yazık ki ayrılmak zorundaydı. Hiram Abbas'ın 30 Eylül 1968 günü Beyrut'taki görevine başlaması gerekiyordu. Beyrut'ta da ikinci katip. Beyrut, zenginlik, sefahat ile yoksulluğun iç içe geçtiği 1,5 milyonluk bir başkent. farklı dinleri, mezhepleri, ırkları, farklı ideolojiyi bir arada barındıran Orta Doğu'nun en kozmopolit yeri. Akdeniz, Orta Doğu, Balkanlar, Ön Asya ve Afrika finans kapitalinin kol gezdiği serbest bölge. CIA, KGB, Mossad, MIT, casusların cirit attığı, gizliden gizliye kapıştığı dünyanın en stratejik şehri. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün en önemli merkez üssü. Beyrut'un en parlak zamanıydı o yıllar. 1967 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Beyrut daha da önemli bir kent haline gelmişti. MIT'te dil bilen tecrübeli kadrolar çok azdı. Bu nedenle Hiram Abbas'a bir kez daha dış görev yolu görünmüştü. Fransızca ve İngilizce bilen Hiram Abbas'a iki seçenek sunmuştu. Öğretmeni MIT Müsteşarı Fuat Doğu ya Paris'e gidecekti ya da Beyrut'a. James Bond olma isteği tercihine yön verdi. En yakın arkadaşı Mehmet Eymür neden Beyrut'u seçtiğini şöyle anlatıyordu. O görev bakımından Beyrut'un daha aktif olacağı ve kendisinin daha yararlı hizmetler yapabileceği düşüncesiyle Beyrut'a karar vermiştir. O silahların patladığı, casusların çarpıştığı Beyrut'u tercih etmişti. Dipnot Mehmet Eymür analiz sayfa 55. Batum ve Atina'da deşifre olduğu için Beyrut'ta daha dikkatli davranıyordu. Yine dışişleri görevlisiydi ve yine Atina'daki gibi ikinci katipti. Kamufle olmak istediğinden ailesini de yine yanında götürmüştü. Gülsen Abbas yıllar sonra hep dost sohbetlerinde en mutlu olduğumuz yer Beyrut'tu diyecekti. Akdeniz'in kıyısındaki ünlü Hamra Caddesi'ndeki turlarını hiç unutamamıştı. Bazen çocuklarıyla birlikte gittikleri Komodor Oteli'nden de sık sık söz ederdi. Yurt özlemini gidermek için zaman zaman Akdeniz'in nefis mavisini en iyi görüldüğü Ras Beyrut denilen bölgeye gidiyorlardı. Filistinlilerin Gazze şeridini terk etmeye zorlanıp Beyrut'a yerleşmelerine ailece tanıklık etmişlerdi. 27 ay kaldıkları Beyrut'ta iyi dostluklar da kurmuşlardı. Askeri ateşe Muhittin Füsunoğlu ve eşi Neriman Hanımlar Rabieh bölgesindeki Türk sefaretine bazı akşamlar bir araya geliyorlardı. Ancak daha sonraki günler Abbas ile Füsunoğlu ailelerin arası açılacaktı. Hiram Abbas'ın Beyrut'taki arkadaşlarından biri de Roger Tamraz'dı. Dipnot. Roger Tamraz 1995 yılında Bakü-Ceyhan boru hattının kulisini yapmak için MHP lideri Alparslan Türkeş ve onun referansıyla Başbakan Tansu Çiller'le görüşecekti. Tamraz ailesi Lübnan'ın zengin bir Ermeni ailesiydi. Tamraz ailesi CIA ajanlarıyla içli dışlıydı. Öyle ki bazı CIA ajanları Beyrut'ta Tamrazların şirketlerinde çalışıyor gözüküyordu. Lübnan karıştığında CIA'nın Beyrut şefi William Beckley, Tamraz ailesinin uçağıyla ABD'ye kaçırılmıştı. Amerikalı gazeteci James Risen, 27 Eylül 1997 tarihli Los Angeles Times'a Tamraz'ın özel Çiller'e rüşvet verdiğini CIA tarafından tespit edilip Beyaz Saray'a rapor edildiğini yazdı. Roger Tamraz'ın adı Azerbaycan darbesine de karıştı. Hiram Abbas'ın Beyrut'ta tanıştığı bir diğer yabancı da Abdurrahman Fevzi Gandur'du. Gandurların da tıpkı Tamrazlar gibi Orta Doğu'nun en büyük silah kaçakçılarından olduğu söyleniyordu. Lübnan'da 200 bin Ermeni yaşıyordu. Hiram Abbas, Atina'da Anadolu'dan gelen Yunanlarla kurduğu ilişkiler gibi, Beyrut'ta da bu kez Anadolu'dan göçen Ermenilerle yakın dostluklar kurup istihbarat ağı oluşturmaya çalışıyordu. Tabii bu kolektif bir çalışmaydı. CIA, Mossad, Savak ve MIT işbirliği yapıyorlardı. Hiram Abbas'ın Mossad içinde yakın dostları oluştu. Bunların başında ileriki yıllarda Mossad başkan yardımcılığına kadar yükselecek olan Rafi Eytan vardı. Mavi gözlü, kısa boylu, şişman Rafi Eytan ile Hiram Abbas'ın dostluğu uzun yıllar sürecekti. Hiram Abbas, Karanlıklar Prensi adıyla tanınan CIA ajanı Frank Turpil ile Beyrut'ta tanışacaktı. Binbaşı Turpil, Hristiyan gerillaların yani falangistlerin kampında antikomünist militanlar yetiştiriyordu. Aynı zamanda da silah kaçakçılığı yapıyordu. Hiram Abbas da kendisini silah konusunda daha iyi yetiştirmek için haftada 2-3 kez sefaretteki poligonda atış talimi yapıyordu. Ancak sabit hedeflere ateş etmekten bıkmıştı. Kan görmeden ateş etmenin zevki kalmadığı için hedefe tavuk koymaya başlamıştı. Hiram Abbas'ın kurşunlarına hedef olan tavuklar poligonu kan içinde bırakırken İstanbul Taksim Meydanı'nda oluk oluk insan kanı akıyordu. MIT'in darbe ihbarı 16 Şubat 1969. Amerikan 6. filosunu protesto eden üniversite öğrencilerinin üzerine Müslüman Türkiye diye saldıranlar Mehmet Ali Aytaç ve Duran Erdoğan'ı öldürüp yüzlerce eylemciyi yaraladı. Kanlı pazarı polis sadece seyretmişti. Dipnot. Kanlı pazara neden olan isimlerden biri de yazılarıyla İslamcıları kışkırtan Mehmet Şevket Eygi'ydi. Ne ilginçtir, kanlı pazardan 20 gün sonra Hollanda'da bir bankaya Mehmet Şevki Eygi adına $350 bin yatırılmıştı. München Commerzbank AG, Jurnalist M. Şevket Eygi, Konteno 86473-4936, tarih 8-3-1969. Para Cidde'den gönderilmişti. Ayrıntılı bilgi için M. Şahaptan'ın Bugünün Dervişi Mehmet Şevket Eygi Kimdir kitabına bakılabilir. Benzer saldırıyı Ankara'da Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in cenaze töreninde yaşandı. Tekbir getiren kalabalık dinsizlerin namazı kılınamaz diye cenazeye saldırdılar. Namaz güvenlik güçlerinin duruma hakim olmasından sonra camiye gelen İsmet İnönü'nün ısrarıyla kılınabildi. Ertesi gün Ankara'nın o güne kadar gördüğü en büyük kalabalık toplanarak olayı protesto etti ve Atatürk geliyor sloganıyla Anıtkabir'e yürüdü.